Ayrım 22, Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 265, 16. bölüm, 21 Kasım akşamı, 22 Kasım sabahı. Gabriella Grain yüzünü ellerine gömdü, 40 saattir uyumamıştı. Uykusuzlukla ağırlaşan derin bir suçluluk duygusu bedenini ve ruhunu tarumar etmişti. Yine de bütün bir gün delice çalışmıştı. Bu sabah Sapo'nun kurduğu özel bir gruba dahil olmuştu. Bir çeşit gölge soruşturma grubu. Franz Balder cinayetini onlar da soruşturacaklardı. Resmi olarak olayın iç güvenlikle ilgisi araştırılacak diye formüle edilmişti. Ama en ince detayına kadar araştırıyorlardı. Grubun resmi başkanı Martin Nielsen, Maryland Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamlayıp İsveç'e yeni dönmüştü. Hiç şüphesiz entelektüel, kabiliyetli biriydi ama Gabriella'ya göre fazlasıyla sağcıydı. Cumhuriyetçilere bütün kalbiyle destek vermesi, hatta çay partisi hareketine sempatiyle bakması eğitilmiş bir İsveçli için epeyce tuhaf bir tutumdu. Askeri yüksek okulda da coşkuyla savaş tarihi dersleri veriyordu. Daha 39 yaşında olmasına rağmen uluslararası alanda geniş bir ilişki ağı vardı. Duruma hakim olmak ve sözünü dinletmekte zorlanıyordu. Grubun gerçek lideri Ragnar Olofsson ondan daha yaşlı ve kurumlu bir adamdı. Martin'i susturması için küçük bir iç çekmesi ya da çalımsı kaşlarını şöyle bir çatması yetiyordu. Komiser Lars Ake Granqvist'in gruba katılmasıyla Martin'in durumu daha da kötüleşmişti. Lars Ake, Sapo'ya gelmeden önce cinayet masası polislerinin arasında yarı efsanevi bir isimdi. İçki konusunda hiç kimsenin onunla boy ölçüşemeyeceği, karşısına kim çıkarsa çıksın masanın altına yıkacağı, bir de her limanda bir sevgilisinin olduğu söylenirdi. Kısaca pek uyumlu bir topluluk sayılmazlardı. Gabriella sabah yapılan toplantıda biraz geriye çekti kendini. Bunun nedeni adamlar ve bayıltıcı konuşmalarından daha çok gittikçe artan kuşkularıydı. Hatta bilgilerinde bir gerileme olduğunu düşünüyordu. Örneğin Franz Balder'in bilgisayarının hacklendiğine dair kanıtlar çok muğlaktı. İşin doğrusu Fra'dan Stefan Molde'nin raporu dışında önemli bir şey yoktu. Kaldı ki o da o kadar emin değildi. Analizinde bir sürü boş laf vardı. Franz Balder bilgisayarlarını kontrol ettirdiği şu hacker kızı herkesten çok güvenmişe benziyordu. Ama bu kızın adı bile yoktu. Bir tek asistanı Linus Brandel onu ayrıntılı tarif etmişti. Franz Balder daha ABD'ye gitmeden önce çok şey saklamış olabilirdi Gabriella'dan. Örneğin Solifon'da işe başlaması yalnızca bir tesadüf müydü? Gabriella'nın içini kemiren bir sürü soru vardı. Fort Meade'den daha fazla yardım almadığı için kendine lanetler yağdırıyordu. Alona Casales'e ulaşamıyordu. NSA kapılarını tekrar kapatmıştı. Yani oradan bilgi alması imkansızdı artık. Şimdi tıpkı Martin ve Lars Ake gibi kendisi de polis içindeki kaynağından düzenli bilgiler alan Ragnar Olofsson'un gölgesinde kalmıştı. Gelen bilgileri hemen Sapo şefi Helena Kraft'a iletiyorlardı. Gabriella bundan hiç hoşlanmıyordu. Trafik arttıkça çatlak riskinin artacağını defalarca tekrarlamış ama kimseye dinletememişti. Üstelik bağımsızlıklarını da kaybedebilirlerdi. Kendi kanallarından araştırma yapmak yerine Bublanski'nin ekibinden gelecek bilgilere muhtaçlardı. Bir sınavda soruların cevaplarına kafa yormak yerine cevapların kulağına fısıldanmasını bekleyen öğrencilere döndük demişti grupta. Tabii puan kazandırmamıştı bu ona. Şimdi odasında yalnız başına oturuyordu. Kendi başına çalışmaya kararlıydı. Büyük resmi ortaya çıkarıp ilerlemek istiyordu. Bir yere ulaşamayabilirdi ama diğerleriyle birlikte aynı tünelin içinde dolaşıp durmaktansa kendi yolunda gitmesi daha iyiydi. Koridordan ayak sesleri duydu. Bu yüksek topuklu ayakkabı seslerini çok iyi tanıyordu. Helena Kraft odasına girdi. Armani ceket giymiş, saçlarını sıkıca toplamıştı. Şefkatle baktı Gabriella'ya. Bu tür kayırıcı tutumlara gıcık oluyordu genç kadın. ''Nasılsın? Ayakta durabiliyor musun?'' dedi Helena. ''Sınırdayım. Seni şu toplantıdan sonra eve göndermeyi düşünüyorum. Uyuman gerek. Açık düşünen bir analizciye ihtiyacımız var.'' Akıllıca bir karar. Biliyor musun, Erik Maria Remarque ne demiş? Siperlerde hayat çok berbat gibi bir şey herhalde. Yok, hep yanlış insanlar vicdan azabı çekiyor, acılara neden olanların vicdanları yok demiş. İyi şeyler için savaşanlar vicdan azabıyla kıvranıyorlar. Kendine eziyet etme Gabriella, elinden geleni yaptın. Bundan emin değilim ama yine de teşekkür ederim. Balder'in oğluyla ilgili bir şeyler duydun mu? Ragnar'dan ayaküstü bir şeyler duydum. Bublanski, Modik ve Profesör Charles Edelman yarın sabah saat 10'da Svea Wagen'deki Oden Çocuk ve Gençlik Kliniği'nde çocukla buluşacaklarmış. Çocuğu resim yapmaya teşvik edecekler. Umarım başarırlar ama bunu bilmeme gerek yoktu. Sakin ol, sakin ol. Paranoyak olmak benim görevim. Yalnızca çenesi sağlam insanlar biliyor bunu. İyi o zaman. Sana bir şey göstermek istiyorum. Ne? Balder'in alarm sistemini hackleyen çocuğun fotoğraflarını. Gördüm onları, hatta ayrıntılı inceledim. Gerçekten mi dedi Helena Craft. Bir bileğin büyütülmüş silik resmini uzattı. Ne var bunda? Bir daha bak, ne görüyorsun? Gabriella dikkatle baktı, iki şey gördü. Bir tanesi daha önce belli belirsiz fark ettiği sıra dışı bir saat, bir de eldivenin kenarıyla elbise kolunun ağzı arasındaki açıklıkta görülen bir takım çizgilerdi. Beceriksizce yapılmış bir dövmeye benziyordu. İki kontrast dedi Sonya, ucuz dövmeler ve çok pahalı bir saat. Dahası var dedi Helena Craft. Bu saat 1951 yapımı Patek Philippe 2499 model. İlk, belki ikinci seriden. Bana bir şey ifade etmedi. Mevcut kol saatlerinin en güzellerinden bir tanesi. Böylesi bir saat birkaç yıl önce Cenevre'de Christie's müzayedesinde 2 milyon doların üzerinde bir fiyata satıldı. Şaka mı yapıyorsun? Hayır. Ayrıca bunu alan öyle herhangi biri değil. Jan van der Waal. Duckstone and Partner'ın avukatı, bir müvekkilinin adını aldığını beyan etmiş. Duckstone and Partner, Solifon'u temsil ediyor, öyle değil mi? Öyle. Vay be! Bu saat Cenevre'de satılanla aynı mı bilemiyoruz. Ayrıca avukatın müvekkilim dediği kişiyi de öğrenemedik henüz. Ama bu da bir başlangıç Gabriella. Şimdi elimizde esrar keşe benzeyen ama böylesi bir saat takabilen bir adam var. Yani araştırmanın sınırlarını biraz daraltabiliriz. Bublanski'nin bundan haberi var mı? Onun adamlarından Yerker Holmberg keşfetmiş bunu. Analizci beyninde bunu iyice işlemeni istiyorum. Ama şimdi eve gidip uyu. Yarın sabah işe koyulursun. Kendine Jan Holzer diyen adam Helsinki'de Högbergsgatan'daki dairesinde oturmuş kızı Olga'nın fotoğraflarını koyduğu albüme bakıyordu. 22 yaşındaki Olga Gdansk'ta tıpta okuyordu. Koyu renkli uzun saçları olan hareketli bir kızdı. Jan hayatındaki en iyi şeyin kızı olduğunu söylerdi hep. Yalnızca kulağa hoş geldiği ve sorumluluk sahibi baba havası verdiğinden değil, öyle olmasını gerçekten arzu ettiğindendi. Ama bu arzusu gerçekleşecek gibi değildi. Olga babasının ne işle uğraştığını anlamaya başlamıştı. ''Kötü insanları mı koruyorsun?'' demişti bir gün. Olga'nın zayıf horlanan insanların tarafında olduğunu söylemesi çıldırtmıştı Jan'ı. Ona göre bu tür sözler solcu sapıklıklardı. Olga'nın karakterine hiç uymuyordu. Jan yalnızca kızının geleceğini düşünüyordu. Dilenciler, itilip kakılmışlar hakkındaki bütün bu gevezeliklerinin altında babasına benzeyen gerçek Olga vardı. Bir zamanlar 100 metrede gelecek vaat eden bir koşucuydu. 1.86 boyunda kaslı ve enerjikti. Macera filmlerini ve babasının savaş anılarını dinlemeyi severdi. Okulundaki herkes onunla kavga etmekten kaçınırdı. Tıpkı bir savaşçı gibi karşılık verirdi. Olga zayıf, dejenere tipleri korumak için yaratılmamıştı. Ama tutmuş sınır tanımayan doktorlarla çalışmak istediğini söylemişti. Ya da lanet bir rahibe Teresa gibi Kalküta'ya gidecekti. Jan Holzer uyuz oluyordu bunlara. Ona göre dünya güçlüler içindi. Kızı ne kadar saçmalarsa saçmalasın yine de onu seviyordu. 6 aydır görüşmemişlerdi. Yarın sabah birkaç günlüğüne yanına gelecekti. Bu defa hassas davranacak, Stalin, büyük lider falan gibi kızının nefret ettiği konulara girmeyecekti. Onunla tekrar bağ kurmak istiyordu. Ona ihtiyacı olduğundan emindi. Kendisinin de kızına ihtiyacı vardı, bundan da emindi. Saat akşamın 8'iydi. Mutfağa girip 3 portakal sıktı. Smirnoff'la karıştırıp kokteyl yaptı. Bugün 3. günüydü. Bir işi bitirdikten sonra 6-7 gün inzivaya çekilirdi. Şimdi de öyle yapacaktı. O kadar ağır sorumluluklar taşımaktan yorulmuştu. Dinlenmesi gerekiyordu. Elinde içki bardağı bir süre hiç kımıldamadan dikilerek bambaşka bir hayat düşledi. Kendisine Jan Holzer diyen adam çok şey umuyordu. Dinlemelere karşı güvenlikli telefonu çaldığında sıyrıldı düşlerinden. Yuri Bogdanov arıyordu. Yerine getirilen her işten sonra neredeyse gelenek haline getirdiği şu gevezeliklerinden birini yapacaktı herhalde. Ama meslektaşı son derece somut ve rahatsızdı. T ile konuştum dedi Jan. Birçok duyguyu birden hissetti. En çok da kıskançlık. Kira niçin Yuri'yi aramıştı onu aramamıştı? Tamam en çok parayı Yuri kazandırıyor. Güzel hediyelerle ödüllendirilip daha büyük payı o alıyordu. Ama yine de kendisinin Kira'ya daha yakın olduğuna inanırdı hep. Holzer endişelendi. Yoluna gitmeyen bir şeyler mi vardı? Ne oldu bir problem mi var? İş tamamlanmamış. Neredesin? Şehirde. Buraya gelip de ne demek istediğini anlatsana. Postres'te masa ayırttım. Şimdi öyle lüks barlara gidecek halim yok. Ya da şu senin yeniliklerine tahammül edecek. Sen buraya gel. Ama açım ben. Senin için bir şeyler yaparım. Tamam, uzun bir gece geçireceğiz. Jan Holzer uzun bir gece geçirmek istemiyordu. Yarın sabah evde olmayacağım diye kızına mesaj çekmeyi hiç istemiyordu. Ama başka seçeneği yoktu. Olga'yı sevdiğinden ne kadar eminse Kira'ya hayır diyemeyeceğinden de o kadar emindi. Jan'ın üzerinde görünmez bir iktidarı vardı Kira'nın. Ne kadar çabalarsa çabalasın arzu ettiği değeri bulamamıştı onun gözünde. Jan'ı küçük bir çocuğa çevirmişti. Bir parça gülümseme koparabilmek için yapmadığı şey kalmıyordu. Kira büyüleyici güzellikte bir kadındı ve bu güzellikten layıkıyla faydalanmayı biliyordu. Çok başarılı bir iktidar oyuncusuydu. Her şeyi kontrol altında tutuyordu. İstediği zaman zayıf ve korunmaya muhtaç, istediği zaman yılmaz, sert ve buz gibi olabiliyordu. Bazen de kötülüğün kendisi. Jan'ın içindeki sadizmi hiç kimse onunki kadar baştan çıkaramazdı. Bildik anlamda öyle abartılı bir zeka değildi. Çoğu insanın işaret ettiği bir şeydi bu. Belki de onu havalardan yeryüzüne indirmek için diyorlardı bunu. Ama karşısına geçtiklerinde solukları tıkanıyordu. Kira şeytana pabucunu ters giydirir, en delikanlıyım diyen erkeklerin yüzlerini kızartıp okul çocukları gibi kıkırdatırdı. Saat akşamın 9'uydu. Jan'ın kendisi için pişirdiği kuzu pirzolasına yumulmuştu Yuri. İşin tuhafı masa adabına neredeyse uygun davranıyordu. Kesinlikle Kira yüzündendi. Birçok bakımdan terbiyeyi öğrenmiş ve olgunlaşmış olsa da yetmiyordu işte. Ne kadar çabalarsa çabalasın küçük hırsız ve esrarkeş havasını silemiyordu üzerinden. Uyuşturucu kullanmayı bırakalı çok olmuş, bilgisayar mühendisi diploması almıştı. Ama perişan bir görünümü vardı hareketlerinde. Sallanarak yürümesinde sokakların dağınıklığı vardı hala. ''Şu havalı saatin nerede?'' dedi Jan. ''Iskarta'ya çıktı.'' ''Başın belada mı?''
''İkimizin de başı belada.''
''O kadar mı fena?''
''Olabilir.''
''İş tamamlanmamış dedin.''
''Evet, şu çocuk.''
''Hangi çocuk?''
Jan anlamazdan geldi. ''Hani bir soylu gibi hayatını bağışladığın çocuk.''
''Ne olmuş ki aptalın teki?''
''Öyle olabilir ama resim yapmaya başlamış.''
''Ne resmi?''
''Çocuk savant.''
''Ne?''
''Şu içine ettiğimin silah dergilerinden başka şeyler de okumalısın.''
Savan çok özel yetenekleri olan otistik ya da başka türden engelli biri. Çocuk belki konuşup aklı başında düşünemiyor ama anlaşıldığı kadarıyla fotoğrafik belleği var.
Komiser Bublanski senin yüzünü matematiksel bir kesinlikle çizeceğine inanıyor. Sonra polisin yüz tanıma programına sokacaklar. Bu da seni duman eder öyle değil mi? Interpol'de hiç kaydın yok mu?
Öyle ama herhalde Kira çocuğu.
Aynen öyle istiyor çocuğu halledeceğiz. Bir öfke ve şaşkınlık dalgasına yakalandı Jan. Yatakta cam gibi gözlerini kendisine dikmiş bakan çocuğu düşündü. Canı cehenneme dedi inanmayarak. Çocuklarla sorunun olduğunu biliyorum. Benim de bu işten hoşlandığım söylenilemez ama korkarım başka çare yok. Üstelik sevinmelisin. Kira seni feda edebilirdi.
Bir yerde öyle.
İyi o zaman, uçak biletleri cebimde. Yarın ilk uçakla 6.30'da Stockholm'e gidiyoruz. Oden Çocuk ve Gençlik Kliniği diye bir yere gideceğiz. Svea Wagen Caddesi'ndeymiş.
Yani çocuk bir bakım evinde mi?
Evet, bu nedenle biraz plan yapmalıyız. Şu yemeğimi yedikten sonra.
Kendine Jan Holzer diyen adam gözlerini kapattı. Olga'ya ne söyleyeceğini düşündü.
Lisbeth Salander ertesi gün sabahın 5'inde ayağa kalktı. New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nün NSF MRI süper bilgisayarını hackledi. Bunun için gerekli matematik kapasiteye sahipti. Kendi geliştirdiği eliptik eğriyle çarpanlara ayırma programını açtı. NSA'den indirdiği dosyayı kırma işine koyuldu. Ama ne yaparsa yapsın başaramadı. Aslında başarmayı da beklemiyordu. Çok incelikli bir RSA şifreleme algoritması kullanılmıştı. RSA'nın adını yaratıcılarının soy isimlerinin baş harflerinden alıyordu. Rivest, Shamir ve Edelman. İki anahtarı vardı, resmi ve gizli. Euler'in phi fonksiyonu ile Fermat'ın küçük teoremi üzerine inşa edilmişti. Her şeyden çok da iki büyük asal sayının çarpılmasının kolaylığı üzerine. Hesap makinesinden bir dokunuşla cevap alınabilirdi. Yine de arkadan dolanıp hangi asal sayının kullanıldığını bilmek neredeyse imkansızdı. Asal sayıyı çarpanlara ayırmak konusunda bilgisayarların pek bir faydası yoktu. Hem Lisbeth hem de dünyanın bütün istihbarat teşkilatlarının küfrettiği bir konuydu bu. Bu iş için en etkilisinin GNFS algoritması olduğu düşünülürdü genelde. Ama Lisbeth birkaç yıl önce ECM'in Elliptic Curve Method bu işte daha başarılı olduğunu keşfetmişti. Bu nedenle geceler boyu çalışarak çarpanlara ayırma konusunda kendi bilgisayar programını geliştirmişti. Ama şimdi sabahın erken saatlerinde başarı şansını arttırabilmek için bu programı daha da geliştirmesi gerektiğini anlamıştı. 3 saatlik bir çalışmadan sonra ara verdi. Mutfağa geçti, bir kutu portakal suyu içti. Mikrodalga fırına 2 kıymalı börek attı. Arkasından çalışma masasına döndü. Mikael Blomqvist'in bilgisayarını hackledi. 2 soru daha sormuştu. Her şeye rağmen umutsuz vaka değildi bu adam. Franz Balder'e hangi asistanı ihanet etti diye yazmıştı. Mantıklı bir meraktı. Yine de cevap vermedi. Arvid Runge'yi düşündüğü için değil, başka bir nedenle. Bu konuda ilerleme kaydetmiş, Runge'nin iletişime geçtiği esrarkeş tipli adamın kim olduğunu öğrenmişti. Kendisine Bogey diyordu. Hacker Cumhuriyeti'nden Trinity birkaç yıl önce hacker sitelerinde böyle bir isme rastladığını söylemişti. Tabii çok önemli bir şey olmayabilirdi. Bogey öyle hiç duyulmamış ya da çok özel bir takma ad değildi. Ama Lisbeth bir takım araştırmalar yapıp yazılanları okuduğunda doğru iz üzerinde olduğunu hissetti. Özellikle de ismin dikkatsizce yazdığı bir pasajda. Moskova Üniversitesi'nden mezun bir bilgisayar mühendisi olduğunu okuduktan sonra bu hissi güçlendi. Lisbeth diploma tarihini, hatta üniversitede okuduğu yılları öğrenemedi. Ama daha önemli bir şeye, Bogey hakkında bir takım ayrıntılı bilgilere ulaştı. Güzel saatlere zaafı vardı. Kendi kuşağının filmleri olmasa da Gentleman Hırsız Arsène Lupin gibi 70'li yılların Fransız filmlerine bayılıyordu. Lisbeth düşünülebilecek bütün internet sitelerinde yazarak Moskova Üniversitesi'nin eski ve yeni öğrencilerine tarif ettiği adamı tanıyorlar mı diye sordu. Zayıf, uyuşturucu bağımlısı gibi içine çökmüş gözler, çocukluğu sokaklarda geçmiş, Arsène Lupin filmlerine bayılan usta bir hırsız. Cevap gecikmedi. Kendini Galina diye tanıtan bir kız, tarifiniz Yuri Bogdanov'u anımsatıyor diye yazdı. Galina'ya göre Yuri üniversitede bir efsaneydi. Yalnızca hocaların bilgisayarlarını hacklemekle kalmıyor, tehdit ve şantaja da başvuruyordu. Durmadan bahse girerdi. Örneğin şu karşıdaki eve girebilirim. 100 rubleye bahse var mısınız derdi. İstediği her yere girebilirdi Yuri. Açamayacağı kapı yoktu. Hani olur da açamazsa düz duvardan tırmanırdı. Pervasızlığı ve kötülüğüyle tanınmıştı. Çalışırken kendisini rahatsız ediyor diye bir köpeği tekmeleyerek öldürdüğü anlatılırdı. Durmadan bir şeylerini çalardı insanların. Çoğu kez sırf gıcıklık olsun diye. Galina'ya göre büyük bir ihtimalle kleptomandı. Aynı zamanda dahi bir hacker ve müthiş bir analizci diye bilinirdi. Diplomasını aldıktan sonra dünyanın bütün kapılarının ona açık olduğu söylenirdi. Ama hiçbir işe girmemişti. Kendi yolunda gitmek istemişti. Üniversiteden sonra ne yaptığını bulması fazla zamanını almadı Lisbeth'in, yani resmi olanlarını. Duruma göre Yuri Bogdanov şimdi 34 yaşında olmalıydı. Rusya'yı terk edip Berlin'e taşınmıştı. Budapest'te 8 numarada oturuyordu. Outcast Security adında 7 kişinin çalıştığı bir White Hat şirketini yönetiyordu. Dipnot: White Hat, beyaz şapkalı hackerlar, daha çok sistemin güvenliği için çalışır ve etik hackerlar olarak da tabir edilirler. Son bütçe yılı rakamlarına göre 22 milyon avro cirosu vardı. Sanayi şirketlerini kendisi gibi adamlardan koruyacak bir şirketin arkasına gizlenmesi biraz trajikomik ama aynı zamanda mantıklıydı. 2009 yılında diplomasını aldıktan sonra hiçbir suç işlememişti. Bağlantıları son derece genişti. Şirketin yönetiminde Gazprom'un büyük ortaklarından Rus parlamentosu milletvekili Ivan Gribanov da vardı. Lisbeth'in bulabildikleri bunlardı. Mikael Blomqvist'in diğer sorusu şuydu: Svea Wagen'deki Oden Çocuk ve Gençlik Kliniği güvenli bir yer mi? Bunu okuduktan hemen sonra sil. Niçin ilgilendirdiğini yazmamıştı ama iş olsun diye sormayacağını da bilirdi Lisbeth. Fazla kapalı da konuşmazdı. Şifreli konuşuyorsa mutlak bir nedeni vardı. Okuduktan sonra hemen sil dediğine göre konu çok hassastı. Oden Çocuk ve Gençlik Kliniği'nde önemli bir şey olduğu kesindi yani. Oden hakkında çok sayıda şikayet vardı. Çocuklar ihmal ediliyor ve kendi kendilerine zarar vermelerine seyirci kalınıyordu. Özel bir klinikte. Yöneticisi Torkel Linden kliniğin bağlı olduğu CareMe şirketinin de sahibiydi. Kliniğin eski çalışanlarına göre Torkel Linden'in iktidar duygularını tatmin ettiği, söylediği her şeyin gerçeğin kendisiymiş gibi kabul edilmesini beklediği bir yerdi. Ayrıca kar marjını arttırmak için harcamalar felaket derecede kısılmıştı. Torkel Linden eski bir jimnastikçiydi. Paralel barda İsveç şampiyonluğu vardı. Şimdi coşkulu bir avcı ve eşcinsellere karşı insafsız bir kampanya yürüten Hristiyan Arkadaşlar adlı bir grubun üyesiydi. İsveç Avcılar Federasyonu ve Hristiyan Arkadaşlar Topluluğu'nun sitelerine giren Lisbeth, yakın zamanda gerçekleştirecekleri en baştan çıkarıcı faaliyetlerini araştırdı. Sanki bu organizasyonlardan geliyormuş gibi çok nazik iki davetiye e-postası gönderdi Torkel Linden'e. İçlerine gelişmiş iki casus virüs yerleştirdiği PDF dosyaları ekledi. Torkel Linden e-postaları açar açmaz otomatik olarak bilgisayarına yerleşeceklerdi. Saat 8.23'te sunucuya girmişti. Hiç vakit kaybetmeden dikkatle işe koyuldu. Tam tahmin ettiği gibiydi. August Balder dün öğleden sonra Oden Çocuk ve Gençlik Kliniğine yatırılmıştı. Dosyasında durumu şöyle anlatılıyordu: İnfantil otizm, ileri derecede zihinsel engelli, endişe verici. Babanın ölümünden sonra ciddi travma geçiriyor, sürekli kontrol gerektiriyor. İdaresi zor, yapboz verildi, resim yapmaması gerekiyor. Takıntılı ve zararlı hareket olduğu teşhis edildi. Psikolog Forsberg karar verdi, TL onayladı. Bunların altında daha sonra yazıldığı anlaşılan başka bir şey daha vardı. Profesör Charles Edelman, Komiser Bublanski ve Sonia Modik 22 Kasım Çarşamba günü saat 10'da çocukla buluşacaklar. TL'de olacak. Gözetim altında resim yaptırılacak. Daha altta buluşma yeri değiştirildi. Çocuk TL ve Profesör Edelman tarafından çocuğun annesi Hanna Balder'in Torsgatan'daki evine götürülecek. Bublanski ile Modik de oraya gelecekler. Çocuğun ev ortamında daha iyi çizeceğine karar verildi. 22. ayrımın sonu. Sayfa 278.